Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhaba sevgili Ahval dinleyicileri, ben Gülten Sarı. Bugün Koronapod'la karşınızdayım. Malum dünyada ve Türkiye'de korona krizi öldürmeye devam ediyor. 8.000 kadar insan koronavirüs, diğer adıyla COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 200 binden fazla insan enfekte oldu bu virüsle. 83 bin kişi iyileşti. Türkiye'de virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e çıktı. Vaka sayısı da 200'dü, ancak bunun katlanarak artması bekleniyor. Biraz genetiğini konuşmak istiyorum aslında bugün. Bir konuğum da var. Doçent Mustafa Ulaşlı. Mustafa Ulaşlı kan hükmünde kararname ile çalıştığı Gaziantep Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Genetik Bölümünden ihraç edildi 1 Eylül 2016 tarihinde. Ancak koronavirüs üzerine uzun yıllar çalıştığı için virüsün genetiğini, yol açabileceklerini çok iyi bilen isimlerden bir tanesi. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Gülten Hanım.
Mustafa Bey, isterseniz öncelikle virüs üzerine yaptığınız çalışmalarla başlayalım. Hem Türkiye'de hem yurt dışında da çok uzun zaman bu virüs üzerine çalıştınız. Birazcık bize virüsün genetiğini anlatır mısınız?
Kısaca şöyle özetleyebiliriz. Yani ben doktora çalışmam süresince ne yaptım? Ben Hollanda Utrecht Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı'nda 4 yıl koronavirüs üzerinde yaptığım çalışmayı, yani kısaca halkın anlayacağı tarzda özetleyecek olursak, bu virüs hücrenin içerisine nasıl giriyor? Hücrenin içerisinde nasıl bir hangi mekanizmaları kullanıyor? Kendi genetik yapısını nasıl çoğaltıyor? Tekrar hücrenin içerisine nasıl çıkıyor? Bu enfeksiyon döngüsü nasıl oluyor? Ben bunu anlamaya çalıştım doktora süresi boyunca. Bu, şunu diyebilirsiniz, bunun neden önemli? Biz eğer bu virüsü bir düşman gibi görüyorsak, düşmanınızın silahını bilmeden, düşmanınızın stratejisini bilmeden ona karşı, ona anti strateji geliştirmeniz mümkün değil. Her şeyden önce, yani genetik bilimiyle uğraşan bu bilim insanların büyük bir çoğunluğu işin mekanistik kısımlarını, yani işlemler nasıl oluyor, nasıl bitiyor, bunu anlamaya çalışırlar. Biz de burada doktora süresi boyunca, 4 yıl boyunca biz bunu anlamaya çalıştık. Bunun, yani neler yapılabilir olayını da daha sonraki aşamalarda bu çalışmaların üzerine yapılandırabilirsiniz. Bu bağlamda yapılan çalışmalar gerçekten iyi dergilerde, uluslararası hakemli dergilerde yayınlandı. En son 2019 yılında yine koronavirüsle ilgili Hollanda'daki beraber çalıştığım insanlarla bir makalemiz yayınlandı. Bu da uluslararası yine viroloji alanında özellikle yüksek impaklı ve uluslararası kabul edilirliği yüksek olan bir makaleydi. Hı hı. Virüsün genel karakteristik özelliğini, virüsü biz, yani virüsleri sınıflandıracak olursak, şimdi biyoloji dersinden herkes bir şey diyecektir, anımsayacaktır, herkes lisedeki biyoloji dersinden. Biz canlıları sınıflandırırken, yani prokaryotlar, önkaryotlar diye sınıflandırırız. Aslında virüsler ne oraya giriyor ne buraya giriyor. Yani canlı derseniz canlı değil. Aslında virüsler zorunlu parazitler diye sınıflandırabileceğimiz bir şey var, sınıf. Bir genetik materyali var ve bu, bazen de bu genetik materyalin etrafında protein var, bazen de bir yağ tabakası var. Koronavirüsün karakteristik özelliği şu: genetik yapısı olarak RNA dediğimiz bir genetik materyal var. Bu genetik materyalin etrafında da bir yağ tabakası var. Virüs çok rahat bir şekilde hücrede belirli bağlaçlar dediğimiz veya reseptörler dediğimiz reseptörlere bağlanıp enfeksiyonu başlatabiliyor.
Yani peki şimdi koronavirüsü dünya yeni bir şey olmamasına rağmen çoğu insan ilk defa duydu. Evet. Ama koronavirüsün geçmişi hayli eski. Uzun yıllardır var olan, evet, bir virüs ve özellikle kedilerde, hayvanlarda da etkili olan, doğru, bir virüs. Doğru. Ama insanlar tabii ki insanları öldürmeye başlayınca bu virüsten haberdar oldular. Birazcık bize korona virüsünün geçmişini, kökenlerini, nereden bulaştığını, yani hayvanlara nasıl bir şekilde sirayet ettiğini, ya da insanlara ne aracılığıyla geçmiş olabileceğine dair teoriler var. Ne dersiniz?
Tabii.
Onları nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi koronavirüs, zoonotik virüs dediğimiz yani hayvanlardan insanlara geçen virüsler olarak bilinmekte. Yani ilk virüs koronavirüsü 1965 yılında tanımlanmış bir virüs. Yani hayatımıza yeni girmiş bir virüs değil aslında. Hayatımızda yıllardır var olan bir virüs. İlk biz koronavirüsü ne zaman duyduk? İlk olarak 2002 yılında yine Çin'de çıkan SARS vakası da dünyanın gündemine o zaman da oturmuştu. SARS koronavirüsü olarak isimlendirilmişti. SARS'ın da açılımı zaten nedir? İngilizce Severe Acute Respiratory Syndrome yani akut üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan koronavirüs diye isimlendirildi. Daha sonraki yıllarda karşımıza koronavirüs yine çıktı. Bu sefer de MERS koronavirüs diye çıktı. Bu nerede çıktı? Suudi Arabistan'da birçok hac vazifesini veya umre vazifesini yapmaya giden insanlarda değişik oradaki insanlara enfekte etti. O insanlar kendi memleketlerine döndüklerinde yine şu anda COVID-19'un sebep olduğu semptomlarla hastanelere, sağlık kuruluşlarına müracaat ettiler. Köken olarak nereden geliyor bu virüsün? Virüsün genelde karakteristik özelliği şu, SARS'ta da bu böyleydi. COVID-19'da da bu böyle. SARS'ta yarasa, Çin'de bulunan atnalı yarasası denilen bir yarasada direkt insana geçti. Oradan bir pandemik oluşturdu. Yine ciddi ölümlere neden oldu. Burada yani bu COVID-19 diye isimlendirilen koronavirüs de yine yarasadan, yani şu andaki tezler o yönde gibi gözüküyor. Yarasadan karınca yiyen bir canlıya geçiyor. Oradan da insanlara geçiyor gibi bir şey var, durum söz konusu. Yani hayvanlarda var olan bu virüs insanlara geçiyor. Şu algıyı insanlar oluşturmamalı. Yani şimdi yani konuşmamızı çok teknik cümlelerin içerisinde boğmak istemem. Şu soru gelebilir akabinden yani dinleyicilerin kafasına. Benim evde kedi besliyorum, köpek besliyorum. Kedimdeki koronavirüs veya köpeğimdeki koronavirüs bana geçer mi? Kedi ve köpeklerdeki koronavirüsler insanlara geçmiyor. Yani genelde bu enfeksiyonlara, bu tür pandemiklere yol açan virüsler, koronavirüsler genelde köken olarak yarasalarda bulunuyor. Bazen ara konak bulunuyor. Bu COVID-19'da olduğu gibi, MERS'te olduğu gibi bazen ara konak kullanılmıyor. Bu da SARS vakalarında 2002 yılında görüldüğü gibi.
Yani ara konak dediğiniz şu mu? Aslında yarasada bir tipi, bir formu var bu virüsün.
Aynen.
Ana kaynakta o, sonra
Aynen.
başka bir hayvana geçtiğinde form
Aynen.
değiştiriyor ve oradan da
Genetik
insana
olarak
geçtiğinde.
değişime uğruyor.
Evet.
Genetik olarak değişime uğruyor. Oradan insana geçiyor. Orada da bir genetik değişime uğruyor. Yani aslında artık yarasadaki var olan virüsün genetik yapısıyla COVID-19'daki virüsün genetik yapısı birbiriyle farklılık gösteriyor. En ara konaktaki neyse, mesela ara konakta şu anda ara konağımız ne?
Karınca yiyen.
Karınca yiyen canlı. O karınca yiyen canlının deki koronavirüste insandaki koronavirüsün büyük oranda genetiği birbirine benziyor. Yine insana geçerken de belli bir nedir? Genetik bir değişime uğruyor. Yani %100 olarak benzemeyebiliyor
Mutasyon kelimesini kullanmak doğru mudur burada?
yani. Mutasyondan ziyade virüsler şimdi genetik materyalde RNA dediğimiz yani DNA değil bunlar. Virüsler kendilerini girmiş oldukları organizmanın hücresinin de çoğaltırken değişik genetik değişiklik mutasyon diyebiliriz elbette mutasyon. Sonuçta bu gerçek bir mutasyon. Şimdi bizim insan DNA'mızdaki insan DNA'sının replikasyonu sırasında yani insanın hücresinin bölünmesi sırasında da birçok hatalar genetik mutasyonlar olabiliyor. Ama bizim DNA'mızda o kadar mükemmel bir sistem var ki gerisin geriye dönüp o var olan mutasyonlar tamamıyla ortadan kaldırılıyor ve biz sağlıklı bir şekilde hayatımızı idame ettiriyoruz ve neslimizi devam ettirebiliyoruz. Virüslerde bu geriye dönüp, var olan mutasyonları geriye dönüp tamir etme mekanizmaları söz konusu olmadığından dolayı genetik olarak farklı formasyonlar olarak karşımıza çıkabiliyor.
Evet. Peki diyelim bir insan karınca yiyen yarasayla temas etti ya da bu hayvanları tüketiyorlardı Çin'de, siz de biliyorsunuz. Elle birlikte ağız buruna sürüldüğünde ağız ve burun yoluyla alınıyor. Sonra bu seyahati nasıl bu virüsün? Nereye gidiyor? Yani ciğerlere mi yerleşiyor? Boğazda mı kalıyor? Yani nereye yerleştikten sonra insan bünyesini hasta etmeye ve semptom göstermeye başlıyor?
Yani şeydeki üst solunum yolunu, yani zaten bu virüsün en karakteristik özelliği şu üst solunum yolunu enfekte ediyor. Daha sonra da akciğer hücrelerini enfekte ediyor ve akciğerde ciddi tahribat yapıyor. Enfekte olan insanlarda zaten o görülen semptomlar kuru öksürük, yani üst solunum yolu enfeksiyonları, nefes almakta güçlük çekme ve yüksek ateş olarak karşımıza çıkıyor. Nadir olarak bazen ishallere de neden olabiliyor bu virüs. Virüsün karakteristik özelliği üst solunum yolları, özellikle solunum yolu hücrelerini enfekte edebiliyor. Neden buradaki hücreleri enfekte edebiliyor? Oradaki hücrelerin yüzeyindeki bulunan reseptörlere bağlanarak hücrenin içine girebiliyor. O şekilde çoğalıyor.
Peki yani şimdi bünyeden bünyeye farklılık gösteriyor. Yaşla birlikte yine gösterdiği etki değişebiliyor. Gençlerde ve çocuklarda daha hafif semptomlarla atlatıldığı belirtiliyor. Ancak Amerika'da yapılan son bir araştırma gençleri de aslında şiddetli bir şekilde etkilediğini, 20 ve 44 yaş arasını hastanelik edebilecek kadar sarstığını da gösteriyor.
Doğru.
Ancak diyabet, yüksek tansiyon gibi bir ikincil hastalık varsa bununla birleştiğinde de ölümcül hale
Doğru.
gelebiliyor. Yani şeyi biraz anlatır mısınız, mekanizmasını? Bünye zayıfsa, bağışıklık zayıfsa virüsün öldürme oranı da elbette artıyordur. Ancak
Doğru.
biraz da o seyri anlatır mısınız? Yani neye sebep oluyor tam olarak o bölgelere, boğaza, işte ciğerlere inip yerleştikten sonra zatüre mi yapıyor ve
Evet,
zatüreyi
zatürre.
nasıl
Aslında
atlatamıyor bünyeler?
şöyle düşünün, yani ciğerlerdeki o hücrelerin yapısını bozuyor. Bağışıklık burada sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi her insanın bağışıklık sistemi birbirine denk değil. Hepimizin bağışıklık sistemi ciddi derecede farklılık gösteriyor. Bu farklılıktan dolayı zaten bazılarının hastanelik ediyor, bazılarının hastanelik etmeden de atlatılabiliniyor. Özellikle bir kronik hastalıkları olan insanlarda, diyabettir, bunun yanı sıra tansiyondur, kalp rahatsızlığı olan insanlarda daha ciddi seyrediyor. Hatta ölümlere neden oluyor. Birden fazla kronik hastalığı olanlarda ölümdürme ihtimali daha da artıyor. Bu virüsün ne yapıyor? Akciğerdeki hücreleri enfekte ederekten akciğerin aslında yapısını bozuyor. Akciğer tomografisine baktığınızda akciğerde virüsün enfekte etmiş olduğu noktalarda ciddi lezyonlar dediğimiz oradaki hücrelerin yapısını bozduğundan dolayı ciğerin o kısmı artık, yani insanlar daha doğrusu nefes alamaz hale geliyorlar.
O zaman biraz isterseniz ciğerlerin fonksiyonunu konuşalım. Yani evet, nefes almamızı sağlıyor ancak başka ne gibi fonksiyonları var ki hayatı durdurma ve nihayette belki ölüme gidecek kadar fonksiyonlarını yerine getiremez hale getiriyor vücudu?
Ciğerlerimizin en karakteristik özelliği şu, yani her şeyden önce tüm hücrelerimize, bütün her yerimize oksijen taşımasını sağlıyor. Şimdi oksijen taşıma olayı, bütün hücreleriniz oksijen taşınmadığı durumda bu sefer hücreleriniz şeysiz kalıyor, yani oksijensiz kalıyor. Bu durumda da zaten, yani hayatın temeli dediğimiz şey zaten bir derin nefes değil mi yani? Bir nefes olmayınca artık insanlar ciddi derecede zorluk çekiyorlar. Bu virüs enfekte ettikten sonra virüs akciğerin yapısı bozuluyor. Ciddi solunum problemleri oluyor. Solunum probleminin akabinde de zaten ölümler geliyor.
Peki virüsün verdiği zararı, iyileşen bir insan için konuşuyorum. Geri alması, ciğerlerin kendi kendini onarması, tamamen eski fonksiyonlarına dönmesi mümkün mü, yoksa
Mümkündür.
kalıcı bir hasar kalır mı?
Mümkündür. Yani o şeydeki sonuçta akciğerlerin yapısı çok dinamittir. Vücudumuzda sonuçta birçok mezenkimal kök hücre dediğimiz kök hücrelerimiz dolaşır. Dolaşım sistemimizin içerisinde. Bu mezenkimal kök hücre dediğimiz hücrelerin en fazla takıldığı nokta da akciğerlerdir. Akciğerlerde bu oluşan bu tarih ve zaman içerisinde vücut kendini çok rahat bir şekilde yeniler ve o tahribatı tamamıyla ortadan kaldırabilecek fonksiyon, yani eski fonksiyonlarını kazanabilecek hale getirebilir.
Peki mesela normal bir zatürrede sık sık tekrarlayan insanlar var. Mesela o durumlarda akciğerler kendini onaramıyor mu, yoksa?
Onarır, onarır. Yani şu var, bu bir olayın tekrar tekrar etmesi tamiratı belki birazcık uzatabilir. Ama akciğerlerin karakteristik özelliği şudur, yani kendini büyük oranda onarabilme yeteneğine sahiptir. Ama bazı hastalıklarda ki akciğer üst solunum yolu, göğüs hastalıkları, bu uzmanlar bu işi çok daha iyi bilirler. Bazı hastalıklarda işte yine solunum güçlüğü insanlar çekebiliyor. Bu koaft olabilir, farklı diğer göğüs hastalıkları, akciğerle ilgili hastalıklarda. Bazen geri dönüşümsüz de durumlar da olabiliyor.
Peki tekrar virüsün genetiğine, yapısına döndüğümüzde, siz uzun yıllar bu virüsün üzerinde çalıştınız. Bu virüsün bertaraf edilebilmesinin, laboratuvar ortamında yok edilebilmesinin bir yöntemi var mı? Yoksa hani işte aşı geliştirmek, ilaç geliştirmek bunun tek çaresi midir? Ne dersiniz?
Yani virüsle mücadele etmeniz için öncelikle biraz önce de yani doktora tezimle ilgili bahsetmiş olduğum şey, virüsü tanımanız lazım. Virüsü tanırsanız, virüsün hücre içerisindeki stratejisini bilirseniz, virüse karşı neler kullanabileceğiniz konusunda çalışmalar yapabilirsiniz. Ne yapılabilir mesela? Hızlı bir şekilde şu an birçok farklı ülke çıkıp diyor, biz bu virüse karşı aşı geliştirdik, şunu yaptık, bunu yaptık. Yapılabilir. Aşı da geliştirebilir. Bu virüse karşı farklı ilaçlar da geliştirebilir. Geliştirilmeyecek bir şey değil yani. Sadece bilim insanlarına fırsat verilecek ve laboratuvarda uygun şartlarda uygun ekiplerle çalışma imkanı sağlanacak. Yoksa bulunmayacak bir şey değil yani.
Yani bu aynı zamanda sizin gibi genetik uzmanların, doktorların ortak çalışması sonucu.
Alo. Sesiniz kim?
Duyabiliyor musunuz
Heh,
beni?
buyurun, buyurun, duyuyorum.
Mesela siz bu çalışmalara ne tür katkı sağlayabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz?
Neler
Çare
yapılabilir?
bulunması konusunda.
Ya mesela neler yapılabilir? Bu virüsün se karşı hangi genetik olarak mesela test geliştirildi? Şu an birçok test geliştirildi. Daha bu olayların başında hızlı bir şekilde test Türkiye'de çok hızlı geliştirebilirdik. Bu virüse karşı hangi proteine karşı aşı geliştirebilir, hangi hedef doğru hedeftir, bunların üzerine beraber çalışılabilir, bununla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Hangi ilaçlar bu virüsün şeyini, enfeksiyonunu durduruyor, bununla ilgili çalışmalar yapabiliriz. Yapılacak katkı çok fazla.
Peki yani çare bulunması noktasında herkes odaklanmış vaziyette, çünkü sosyal hayatı felç etti, ekonomi dünyasını felç etti, bütün sistemleri kökten etkileyen bir durum söz konusu. Öncelikli olarak yapılması gereken bu süreçte çare bulunması adına siz neyi bir numaraya koyardınız? Şunu yapmalıyız ki bu virüsün yayılmasının önünü alalım diyebileceğiniz şey nedir?
Öncelikli olarak şunu yapılmalı. Yani bu virüsün şu anda şeyiyle ilgili, tanısıyla ilgili bütün şartların standardize edilmesi lazım. Yani örneğin alınmasından, örneğin bir laboratuvara şeyde transfer edilmesinden, o örneğin sonucunun çalışılmasını öncelikle bunun şey etmeniz lazım. Tanıyı koymadan bir şey yapamazsınız. Tanıyı bu meselesi, yani tanı meselesi oturtulduktan sonra bu virüs için hangi hedefler uygun, yani bu virüse karşı aşı geliştirmek için hangi şeylerin üzerine çalışılmalı, bunun üzerine çalışmalar öncelikli olarak odaklanılabilir veya hali hazırda var olan, yani bunu benim doktora çalışmam sırasında da yapmış olduğum bazı şeyler var. Hali hazırdaki var olan şeylerden, ilaçlardan bu virüsün enfeksiyonu hangi ilaçlar durdurabiliyor? O bir silsile olarak hızlı bir şekilde denenip onlar da kullanılabilir yani.
Peki şunu merak ediyorum. Beslenme biçimimiz virüs için daha uygun bir ortam oluşturuyor denilebilir mi? Mesela eski nesillere kıyasla daha az sağlıklı besleniyoruz. Ev yemeklerinden uzağız, dışarıdan besleniyoruz. Zararlı gıdalara daha fazla meylediyoruz. Bu durum virüsler için vücudumuzda daha uygun bir atmosfer yaratıyor mu?
Onu şöyle, o soruyu şöyle düzenleyelim ve cevabını daha doğrusu şöyle verelim. Beslenme tarzımız bizim aslında bağışıklık sistemimizi düzenliyor. Yani bizim şu anda bağırsaklar ikinci beynimiz olarak artık bilim camiası o şekilde isimlendirmeye başladı. Bağırsaklarımız, yani ne yiyorsak bu bağırsaklarımızda emiliyor ve buna göre bizim bağışıklık sistemimiz şekilleniyor. Bağışıklık sistemimizin şekillenmesinde yediğimiz önemli. Bağışıklık sistemimizin durumuna göre de vücudumuzda, yani gelecek olan enfeksiyonlara, viral enfeksiyon veya bakteriyel enfeksiyonlara karşı savunmamız önemli. Yani savunma hattını, bağışıklık sistemini bir cephe olarak şey diyorsanız, bu cephenin arka planında bulunan şey bizim beslenmemiz, karşısında duran şey de bizi hasta edecek olan patojenler, bunlar virüsler veya bakteriler. Bilmem ifade edebildim mi?
Peki şunu da ben merak ediyorum. İnsan genetiği nesiller ya da yüzyıllar geçtikçe değişir mi? Yani DNA'sında kalıtsal bir değişim meydana geliyor mu? Yoksa o DNA işte insanın ilk var olduğu günden bu yana korunuyor mu? Yani şunu da anlamaya çalışıyorum. Belli dönemlerde virüslerle DNA'daki değişimler arasında geçişkenlik yani bir yine uygun ortam oluşma gibi bir durum var mı yoksa hiç ilgisi yok mu bununla?
Ya zaman içerisinde, yani aslında DNA yapımız olabildiğince stabil. Yani bu stabil olmasa zaten mesela kanser bir genetik hastalıktır. Neden? Yani kanserin genetik background'u olduğu gibi, yani genlerimizde var olan değişiklikler sonucu kanser oluşur. Genlerimizde var olan değişikliklerin sebebi nedir? Çevresel faktördür, virüslerdir, bakterilerdir, daha birçok yani etken genetik yapımızda değişikliğe neden olduğundan dolayı biz kanser oluruz. Genetik, yani genetik yapımız stabil olabildiğince stabil. Stabil olmazsa zaten çok farklı farklı karşımıza hastalık olarak çıkabilir. Bu bir kanser olabilir, bu farklı, yani hangi gende bir değişim varsa, atıyorum bir sizin bir beta globulin geninde bir mutasyonunuz varsa karşınıza bu orak hücre anemi olarak çıkabilir veya karşınıza bu farklı anemi talasemi olarak çıkabilir. Hangi geninizde mutasyon varsa o geninizdeki var olan mutasyona göre karşınıza bir hastalık çıkar. Bizim
Peki,
genetik buyurun.
bu mutasyonun sebebi ne? Yani neden o genler bozuluyor? Buna dair ne diyebilirsiniz?
Çevresel etkenle virüsler, bunların, yani virüsler de şeydeki sonuçta insanın genetik yapısını bozabiliyor yani. Mesela en basit retrovirüsler dediğimiz bu HIV virüsü tarzı virüsler insanın genetik, yani DNA'sına entegre olur. Ve hangi bölgeye entegre olursa o bölgede ciddi mutasyonlara neden olur.
Peki HIV için sormuyorum ancak başka virüsler için soruyorum. Mesela bir virüs bünyeye girdi, bir DNA'da bozulmaya neden oldu. O bozulma genle birlikte çocuğa aktarılır mı yoksa bozulan kişide mi kalır?
Şimdi virüsler o kadar geniş bir aile ve yaptıkları değişiklikler o kadar farklı ki genetik olarak Yani bir insan genetiğine entegre olan virüslerin dışındaki diğer virüsler yapacağı şeyler bellidir. Yani ya sizde bir enfeksiyona sebep olur veya sizde kansere sebep olur. Mesela en klasik bildiğiniz bu human papilloma virüs dediğiniz virüsler kansere sebep olur. HIV işte genetik olarak bir insanın genetiği genomuna dediğimiz genetik yapısına entegre olur. Mesela bu koronavirüs gidip de insanın genetik yapısına entegre olmaz. Enfeksiyon yapar, geçer. O kadar.
Peki. Yeniden bu insandan hayvana, hayvandan insana bulaşma meselesine gelirsek, kedilerden köpeklerden insana bulaşmıyor dediniz ama
Ulaşmıyor.
geçtiğimiz günlerde insandan köpeğe bulaştığına dair bir iddia vardı. Bu mümkün mü?
Yani o iddia mümkün mü? Yani köpekteki var olan virüsün yapısına göre değişebilir. Yani o virüsü ciddi derecede şey etmek lazım. Sonuçta bir koronavirüs de kendi arasında yapı olarak farklılıklar gösteriyor. Yani hangi yapıdaki bir virüs? Yani ben şu ana kadar kedi, köpek veya faredeki bir koronavirüsün insanı enfekte ettiğini şu ana kadar duymadım.
Yani insandakinin de bu hayvanlara bulaşma ihtimali düşük diyorsunuz.
Yani düşük, yani asla demek çok iddialı bir laf olur. Çünkü bilimde asla diye bir kelime yoktur.
Peki, isterseniz bu konuda genetik çalışmalar ya da virüsün genetiğiyle ilgili eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa biraz da kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmeniz konusunu konuşalım. Ne dersiniz?
Buyurun.
Öncelikle neden ihraç edildiniz? Birazcık ona dair bilgi verir misiniz ve yeniden göreve dönme ihtimaliniz var mı? Süreç nasıl ilerliyor?
Eninde sonunda bir gün döneceğiz. Bu kadarcık basit. Niye? Çünkü devletin mahkemeleri, savcıları tarafından verilmiş bir takipsizlik kararı var. Sonuçta bu bir siyasi şeydi, karardı. Aslında siyasi karardan ziyade Türkiye'deki üniversitelerdeki akademik çekişmelerden veya kişisel çekişmelerden kaynaklanan birçok insan mağdur edildi. Bu ben yani bir şeydeki rektör adayına oy vermemişim. Tamam sen bana oy vermedin. Hadi ben de seni bu şeye kefiye bu şeyin içerisinde kur. Seni mağdur ederim gibi bir mantaliteyle yaklaşım oldu yani. Neden ihracıma gerekçe gösterilen şeyler yani o kadar saçma şeyler ki bana göre üyesi olmadığım bir bilimsel derneğe üyelik ki şu anda derneğin asıl üyesi ve başkanı en son başkanı konumunda olan insanlar halihazırda görevdeler. Madem bu benim ihracıma gerekçe ise diğer insanlar halihazırda niye görevine devam ediyor? Anayasanın eşitlik ilkesi o zaman nerede kaldı? O zaman kişiye göre kanun mu var yani? Bir diğer mevzu işte 2014 yılında çocuğumu kanun hükmünde kararnameyle kapatılan bir okula göndermişim. Yani tüm milletvekilleri belki de çocuklarını gönderdi ki ben çocuğumu 2014 yılında almışım. Başka çocuğumu o okuldayken gitmiş bir okuldaki verilen bir şeye almış. Dergi almış. Bunların hangisi suçtu? Yani bunlar benim ihracıma gerekçe gösterilmiş. Bu durumda çocuğu son güne kadar okula gidenlerin şu anda görevde. Ben 2014 yılında çocuğumu almışım. Benim ihracım. Üyesi olmadığım dernekten dolayı ihracımı dernek üyeliği gerekçe gösteriyor ki üyesi değilim. Başkanlığını yapmış olan şahıslar şu anda görevde. Şimdi bunu neresinden tutacaksınız yani?
Bir gün döneceğinize inanıyorsunuz.
Eninde sonunda bir gün döneceğiz. Ama şu var yani insanlar mağdur ediliyor. Ben 4 yıldır dönmeyi bekliyorum. Yani bu insanın içini acıtıyor. Yani şu anda benim yerim burada 4 yıldır evde oturan bir akademisyen olmamalıydım. Ben koronavirüsle ilgili tüm vermiş olduğum projeleri şu anda laboratuvarda çalışıyor olmalıydım. Öğrencilerimi yetiştiriyor olmalıydım. Yani illa birinin sesinin duyulabilmesi için koronavirüs pandeminin oluşması gerekmemeli. Adalet, hukuk herkes için tecelli etmeli. Benim ihracıma gerekçe gösterilen şeylerden dolayı birileri görevdeyse ben bunlardan dolayı ihraç edildiysem burada bir hukuksuzluk var demektir yani.
Peki. Mustafa Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.